أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Değerli kardeşler, bugünkü siyer dersimiz Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu o topluluk, yani Arap topluluğunun genel anlamda dini, siyasi, sosyal, iktisadi durumları nasıl bir haldeydi, örf adetleri neydi, durumları nasıldı, nasıl bir kavim içerisinde Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam neşet bulmuş ve o kavim arasında davete başlamıştır. O topluluğu tanımak tabii çok önemlidir yine siyeri daha iyi anlamak için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle muhatap olduğu topluluğu daha iyi tanımak, tanıdığımız zaman İslam'ı çok daha güzel anlarız. Kur'an-ı Kerim ayetlerini de daha güzel anlarız. Çünkü özellikle böyle bir topluluğu ön planda onları terbiye ediyordu. Aynı zamanda İslam'a giren her türlü topluluk ve kıyamete kadar da bütün insanlara muhataptı o din. Yani ilk etapta tabii Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği o topluluğu, yani Arap topluluğunu ne yapmıştır? Allah-u Teala terbiye etmiştir. Bir önceki dersimizde hani dünya üzerinde bazı milletlerin var olduğu, özellikle o dönemde iki büyük imparatorluğun var olduğu, Fars İmparatorluğu ile Rum İmparatorluğu'nun olduğu, aynı zamanda değişik dinlerin de var olduğunu biraz bahsetmiştim. Arap topluluğuna gelince, özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu Araplara gelince, asıl Araplar bunların menşei, yani geliş yerleri Yemen'dendir. Yemen'den gelip Hicaz bölgelerine yayılıyorlar ve şu anda Suudi Arabistan ismiyle isimlendirilen o bölgeler aslen Hicaz bölgesidir. Hicaz demek daha doğrudur. Çünkü Suudi Arabistan demek, yani Suud ailesi anlamında. Bu Suud ailesi hakim olduktan sonra ismini değiştirmişler. Suudi Arabistan olmuş. Aslen bu sonradan gelmiş olan bir ailedir. Ve karanlık tarihleri vardır. Yani şu anda da berbat bir durumları vardır. O sebeple Hicaz demek daha doğru. Asıl Araplar aslen Yemen taraflarından gelmiş. Hicaz topraklarında yayılmışlar. Daha sonralar Suriye tarafları, Irak taraflarına, Mısır taraflarına, Cezayir, bu Afrika'nın kuzey taraflarına doğru yayılıyorlar. Bu şekilde çoğalıyorlar. Ve bazı milletler Araplaşıyorlar. Mesela Mısır halkı, asıl Mısır halkı nedir? Kıptidir. Ama Araplar gidip oralarda yaşamasıyla, İslam oraya gitmesiyle ne olmuştur? Araplarla haşir neşir ola ola orası Araplaşmıştır. Mesela Cezayir, Libya, Tunus gibi memleketlerde Berberler daha çok hakim. Yani aslen oranın kavmi onlardan müteşekkil. Ama Araplarla kaynaşmışlar ve Araplaşmışlar. Halbuki kendilerine ait dilleri var, işte medeniyetleri var. Ve Tarık bin Ziyad şeyi fetheden, İspanya'yı fetheden o ve ordusunun büyük çoğunluğu şeydi, Berberlerden müteşekkildi. Sonradan İslam'a giriyorlar. Tabii İslam'a girmek, yani girdikleri dönemlerde Müslümanlara çok çektiriyorlar. Uzun süren savaşlar, çok çilelerle, yani çileler çekmiştir Müslümanlar o kavimleri İslam'a sokmak için. Ama İslam'a girdikten sonra da çok büyük hizmetlerde bulunmuşlar. Ve İslam ordusu, özellikle bu Afrika taraflarında fetihlere giden o İslam ordusu hep onlardan müteşekkildi. Genel anlamda Araplar üç kısma ayrılıyor. El-Arabul Ba'ide denen Araplar vardı. Bunlar eski tarihlerde var olmuş olan Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi, hani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah'a isyan edince Allah-u Teala o kavimleri helak etmiştir. Onlara benzer kavimler var. Bunlara El-Arab, El-Ba'ide deniyor. Yani yok olmuş Araplar. Bunlar tarihten silinmişler, yok olmuşlar. Allah-u Teala helak etmesiyle onların kökleri kazınmış, yok olmuş. İkinci kısım Araplar var. El-Arabul Musta'arabe deniyor. Yani Araplaşmış olan Araplar. O da başka milletlerle işte haşir neşir olmaları sebebiyle sonradan işte Araplaşmış olan kimselerdir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu bunlara dayanıyor. Malumunuz İsmail aleyhisselam'dan geliyor Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın soyu. Çünkü İbrahim aleyhisselam eşi Hacer validemizi ve oğlu İsmail'i alıp Mekke'ye götürüyor. Kudüs taraflarından, Filistin taraflarından götürüyor. Oraya götürüyor, Allah'ın emriyle orada bırakıyor. Çünkü ileride emir gelecek ve Kabe inşa edilecek. İlk Adem Aleyhisselam döneminde Kabe inşa edilmiş. Hac olarak Müslümanların ibadet edecekleri mekan. Fakat sonradan mekanı yok olmuş, kaybolmuş. İbrahim Aleyhisselam döneminde bir daha canlandırılmak üzere Allah-u Teala ona emrediyor ve gidip şu anki Mekke olan topraklara işte eşini ve çocuğunu götürüp orada bırakıyor. Orada tabii sahravi bir yer, hiç kimsesi olmayan bir yer ama Yemen'den Cürhüm kabilesi geliyor. Onlar da su arıyorlar. Bu geleceğiz. Üçüncü grup Araplar da var. Bunlar da bedevi olan Araplar, sürekli gezen işte su buldukça, yeşillik buldukça hayvanlarını götürüp otlatan, o tip bedevi olan yaşayan Araplar. İşte o Cürhüm kabilesi de su ararken oralardan, işte oralarda kuşların inip çıktıklarını görünce diyorlar ki kesin oralarda su vardır. Sonradan gidiyorlar, Zemzem suyunu buluyorlar. Hacer validemiz orada, ondan izin alıyorlar. Orada yaşıyorlar. Ve zamanla İsmail Aleyhisselam onların arasında yetişince hem onlardan Arapçayı öğreniyor, hem onu evlendiriyorlar onların kızlarıyla. Güzel bir kabile, iyi bir kabile ve doğan çocuklar tamamıyla Araplaşıyorlar. Mustaraba oluyor. Araplaşmış olan bir kavim oluyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu da oradan gelmektedir. O Araplaşmış olan kavimden bunlara da Mustaraba deniyor. Üçüncüsü de bu göçebe hayatı yaşayan, nerede su bulurlarsa oralara intikal eden, sürekli dolaşan, genelde çadırlarda kalan, yani şehir hayatı yaşamayan, bir de bedevi Araplar olmak üzere bu şekilde Araplar bölünüyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da işte geldiği bu Arab-ül Mustaraba kısmından geliyor. Soyu İsmail Aleyhisselam'a dayanıyor. İsmail Aleyhisselam'dan aşağıya doğru bazı çocuklar yani türüyor. Bunlar hakkında ihtilaflar var. Fakat bunlardan bir tanesi Adnan'dır. Adnan'da bütün ulema ittifak ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu Adnan'a kadar, yani silsileyle sayabiliyorlar. Belki 26 tane dede sayıyorlar. Adnan'a kadar ulaşıyorlar. Adnan'dan sonra ihtilafa düşüyorlar. Falan oğul muydu, filan oğul muydu? Orada ihtilaf var. Fakat İsmail aleyhisselama dayandığı kesindir. Çünkü vahiy ile bilinen bir şeydir. İsmail aleyhisselama dayanınca İbrahim aleyhisselama kadar da gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu oradan gelmektedir. Ve oradan işte bu tip Araplar da türüyor. Özellikle Kureyş bunlardan türemedir. Kureyş kabilesi bu Arab-ül Mustaraba'dan türemiş olan bir kavimdir. Genel anlamda bu Arapların dini ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderildiği bu Kureyşli Arapların dini İbrahim aleyhisselam'ın dinine mensuptular. Çünkü İbrahim aleyhisselam oğlu, gerek kendisi gerek oğlu oralarda ne yapıyor? Daveti yayıyorlar. Tevhid davetini yayıyorlar. Onların dini, tevhid dini yayılıyor. Fakat zamanla bu dinin tahrif edilmesi, değişmesi sebebiyle putperestlik yerini alıyor. Şirk yayılıyor. Fakat o Araplara sorulduğu zaman sizin dininiz nedir? Biz İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensubuz diye bununla da övünürlerdi. İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olan dinine yani mensubuz derler. Fakat putperestlik, şirk onların arasında da genel anlamda yayılmıştır. Fakat kendilerini ona nispet ediyorlar. Genel anlamda Araplar İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensuptular. Fakat onlardan Hristiyan olan, Yahudi olan, din değiştiren insanlar da vardı. Yani öbür dinlere girenler de vardı. Mesela Varaka bin Nevfel, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk vahiy geldiği zaman bilirsiniz Hazreti Hatice Resulullah Efendimiz'i ona götürüyor. Amcasının oğludur. Hazreti Hatice'nin amcasının oğludur ve diyor ki şu yeğeninden bir işit diyor. Anlattığına bir bak. Ona anlatınca o Hristiyanlığı çok iyi bilirmiş. Ve diyor ki sana Musa aleyhisselama gelmiş olan o melek sana da gelmiştir. Ve sen Allah'ın Resulüsün diyor. Ve ona anlatıyor. Keşke işte benim yaşım genç olsaydı da kavmin seni çıkardıkları zaman sana yardımcı olabilseydim gibi şekilde desteğini ve hak bir peygamber olduğunu yani anlatması, beyan etmesi, iman etmesi onun işte gerçekten yani bir hak arayışı içerisinde olduğu de bu Araplarda bozulmuş olan dini yani orijinal bir din kalmadığından dolayı en yakın Hristiyanlığı bulduğundan dolayı ona girdiği anlaşılmış oluyor. Hristiyanlarda da bu şekilde kimseler varmış. Yani hak dini bekleyen, arayan ve İslam geldiği zaman da hemen teslim olan Varaka bin Nevfel gibi şahsiyetler de vardı. Bunlar Özellikle bu insanların genel anlamda çok bozuldukları dönemlerde hak dini arayan insanlardı. Ta ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar. Evet, Hazreti İbrahim'in dinine mensuptular. Fakat zaman işte aşımıyla putperestlik tabii onların arasına yayılıyor. Özellikle Amr İbnül Hay adında kahin asıllı birisi, Araplarda meşhur birisidir. Kabilesi olan, işte başkanlığı olan bir şahsiyet. Amr İbni Luhay Şam taraflarına gidiyor ve bakıyor ki oradaki kavimler putlara tapıyorlar. Soruyor, niçin bunlara tapıyorsunuz? Onlar da anlatıyorlar. Bunlar salih insanlar. Bunlar vesilesiyle biz Allah'tan talep ediyoruz. Bunları Allah'a aracı kılıyoruz. Bugünkü maalesef bu tasavvufçuların getirdikleri bazı felsefeler, onlara benzer şeyler anlatıyorlar. İşte biz bunun için bunlara tapıyoruz. Bunlar bizim ibadetimizi Allah'a ulaştırıyorlar. Bu Amr İbni Luhay da bu görüşü benimsiyor ve diyor ki bana da satar mısınız bu putlardan, götürüp ben de işte kavmimde yayayım diyor. Arap topraklarında yayayım. Ona işte putlardan satıyorlar. O da götürüp o putları Arabistan'da yaymaya başlıyor. Derken zamanla artık cehalet de yüksek seviyede olunca her tarafta yayılmaya başlıyor. Çünkü artık din kalıntıları gittikçe bozulmuş, yavaş yavaş artık her şey görselliğe dönüşmüş. O eski din ruhu kalmayınca hızlı bir şekilde putperestlik Arap bölgesinde yayılıyor. Ve özellikle de meseleyi ticari şeylere dökünce, Kureyşler meseleyi ticarete dökünce, çünkü dünyanın merkeziydi Kabe, oraya hacca giderlerdi müminler. Oralarda bu putlardan da faydalanarak bunun ticaretini, işte bunlara bağışlar yapılmasını teşvik ederek, nafaka toplayarak bu şekilde bunu kullanmaya başlıyorlar. Putperestlik gün be gün Arabistan'da yayılıyor. Neredeyse hemen hemen herkes putperest olmuş, ancak çok istisnalar var. Bunlar arasında mesela Zeyd ibn Amr ibn Nufeyl gibi zatlar vardı. Hanif dinine mensup. El-Kıs ibn Sa'id el-İyadi gibi şahıslar vardı. Bunlar Araplarda olan ama yani Allah'a ortak koşmamış, Hanif olarak yaşamış kimseler. Bu Varaka bin Nevfel mesela, bu da putlara tapmamış olan bir şahsiye. Daha sonra o olsun, Abdullah bin Ucahş ve Osman bin Hüveyrit adında bu şahsiyetler Hanif iken daha sonra gidip Hristiyan oluyorlar. Çünkü diyorlar yeryüzünde yani Allah'a yaklaştıracak bir din arıyoruz, hak bir din. Ve Hristiyanlık şu anda bize en yakın dindir diye İslam daha o zaman olmadığı için Hristiyanlığa giriyorlar bunlar. Ve daha başka tabii şahsiyetler de var. 3-5 kişi kadar ama yani parmakla sayılacak kadar şahsiyetler. Bunlar Hanif olarak kalmışlar. Putlara tapmamışlar ama onun haricinde Araplarda genel anlamda artık putperestlik onlarda yayılmış. Bu salih insanlar olsun, gerek zamanında işte Nuh Aleyhisselam döneminden gelmiş olan Vad, Suva, Yahut, Ya'uk, Nesr gibi o insanların işte heykelleri yapılmış. Bununla beraber bazı meleklerin itikad ettikleri, işte taptıkları meleklerin suretlerini yapmışlar. Cinlerin suretlerini yapmışlar. İşte birbirine aşık olmuş. Sonra işte zina etmiş. Sonradan tövbe etmiş. Allah-u Teala cezalandırıp işte taşlara dönüştürdü. Bu şekilde itikad ettikleri kimselerin heykellerini yapmışlar. Yani kadın suretinde heykeller yaparlar. Erkek suretinde heykeller yaparlar. Ve bu insanlar Allah katında salih insanlar, değerli insanlar, delili şahsiyetler, melek olsun, cin olsun. Aynı zamanda tabii yani kabir ehlinden de medet istedikleri de tarih kaynaklarında mevcuttur. Yani sadece putlar, heykeller, taşlar değil, aynı zamanda mezarlardan da. Şu anda tasavvuf ehlinin mezarlardan mesela medet istedikleri gibi onlarda da mezarlardan medet istedikleri şeyhlerden ve aynı zamanda işte canlı olan şeyhlerden de bunları Allah'a vesile edindikleri yine onlarda mevcut. Yani bu tarih kaynaklarda mevcuttur. Özellikle bu yönünü şeytan günümüzde canlandırmış. Bu yönüyle ümmeti şirke sürüklemeye çalışmış. Evet, bu işte yapmış oldukları putlar dediğim gibi ya cin, aslı cindir, ya melektir, ya insandır. Bu gibi yani ya da yıldızlara hitap ederekten, yani yıldızları da kutsamışlar. Onlara işte nispet ederekten böyle değişik putlar edinmişler ve gün be gün çoğalmış, artık yüzlerce binlerce olmuş. Hatta Kabe'de bile 300'ün üzerinde 360 kadar put varmış Kabe'nin içerisinde. Ve Kabe'nin etrafında hemen hemen her bir kabilenin kendisine ait bir putu olmuş. Mesela Taif Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'e gidip davet ettiği o kabile Lat putuna tapıyorlarmış. Özellikle onların en meşhur putları Lat putu. Mesela Uzza putunu özellikle Mekke'deki Kureyşler ve Kinane kabilesi tapmaya başlamış. Menat putunu da özellikle yani Medine'de yaşayan Evs ve Hazreç kabileleri vardı biliyorsunuz. Bunlar aslen amca çocukları. Evs ve Hazreç kabileleri yani genel anlamda Ensar. Bunlardan müteşekkildi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a destek vermiş olan. Bunların taptıkları put da Menat'tı. Devmetul Cendel. Mekan yani o mekanda yaşayan Kelp kabilesi Ved yani Nuh Aleyhisselam'dan gelme. O puta tapmışlar. Huzel kabilesi ve daha başka kabileler Suva, Yağus, Yağuk gibi. Bu Nuh Aleyhisselam'dan gelme. Bunlara tapmaya başlamışlar. Ama genel anlamda bütün hepsinin çok tazim ettiği put da Hubel putuydu. O da Kabe'nin üzerindeydi. Hubel. Bunların en yücelttikleri, büyük gördükleri putlardandı. İşte bu putlar onlarda yayılmış. Bunlara kurbanlar kesiyorlar, tavaf ediyorlar. Bunlardan yardım istiyorlar. Bunlardan bereket geleceğini, işte ibadetlerini bunlara yapıyorlar ki bunlar ibadetlerini Allah'a ne yapsınlar? Vesile etsinler, onlara yardımcı olsunlar. Onları korusunlar, bereket versinler şeklinde bu şekilde ibadet başlıyor. Tabii bu müşrikler arasında değişik fırkalar da vardı. Yani hepsinin inancı tek inanç üzere değildi. Mesela bunlardan bir kısmı tamamıyla inkarcıydı. Artık bu yani Allah inancı, ahiret inancı tamamıyla onlarda yok olmuştu. Günümüzün mesela bu ateistleri vardır, maddiyetçi insanlar. Haşa Allah yoktur, ahiret yoktur diye iman ediyorlar. Bunlar da bu şekildeymiş. Allah-u Teala onlardan da bahsediyor. Câsiye suresinde diyor ki وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا Bu bizim dünya hayatımızdır. نَمُوتُ وَنَحْيَا Burada ölürüz, burada diriliriz. Normal tabii olarak yani bir insan cinsi buralarda işte diriliyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz, yok oluyoruz. وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهِرِ Ancak zaman bizi helak ediyor. İşte zaman geçiyor, bizler de ölüyoruz, yok oluyoruz. وَمَا لَهُمْ بِذَلْكَ مِنْ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Bu konuda hiçbir ilimleri yok. Yani bu inançlarının hiçbir delili yok. Sadece zan ile hareket ediyorlar. Tamamıyla bunlarda işte inkar inancı mevcuttur. Bir kısmı böyleydi Araplarda. Tamamıyla inkar. Ve onların bir sözü varmış bu inkarcıların. اِنْ هِيَ اِلَّا اَرْحَامٌ تَدْفَعْ وَاَرْضٌ تَبْلَعْ diye böyle şiire dökmüşler. İşte rahimlerin ittiği yani insanlar rahimlerden çıkıyorlar kadınlardan. Türüyorlar, çoğalıyorlar. Ve yeryüzü, toprak onları yutuyor. Ölünce toprağa gömülüyorlar. Bu şekilde yok olup gidiyorlar. Böyle çeşit insanlar vardı Araplar arasında. İkinci kısmı vardı. Allah'a iman ediyorlardı. Fakat ahiret gününe iman etmiyorlardı. Evet Allah var diyorlar. Ama öldükten sonra dirilme diye bir şey yok. Cennet, cehennem, işte hesaba çekilme, mizan vesaire gibi şeyler. Ahiret alemi yok diyorlardı. Çünkü nasıl olsun, insan nasıl dirilsin imkansızdır. Ve onlardan mesela Ubey İbn-i Halef özellikle müşriklerin ileri gelenlerinden işte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Eline çürümüş bir kemik alıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında ufalıyor. Diyor ki bu çürümüş olan, ufalanmış olan bu kemiği bunu bir daha mı Allah diriltecek diyor. İnsan suretine dönüştürecek. Bu çürümüş olan kemikler nasıl dirilsin? İmkansız bir şey, olmayacak bir şey diye dalga geçiyor yani Allah-u Teala'nın diriltme şeyine. Allah-u Teala hakkında ayet indiriyor. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ Diyor ki o kişi yani bu müşrik bizlere bir misal vurdu diyor ve kendi yaratılışını unuttu bu ahmak adam. Nedir işte bir misal getiriyor yani ölmüş olan bir insanın kemiği getirip ufalıyor bu nasıl dirilecek? Halbuki kendi nefsini unutuyor bu ahmak adam. Çünkü Allah-u Teala o yokken hiçbir şey değilken onu yaratmıştır. Onu diriltmiştir. Yani sıfırdan diriltmek mi daha kolay? Yoksa aslen dirilmiş, ölmüş sonra onu bir daha canlandırmak mı daha kolay? Şüphesiz ki öbürü daha kolay. Birincisini es geçiyor, ikincisine takılıyor. Tıpkı mesela düşünün ki bir adam büyük bir uğraşıdan sonra hiç bina yokken bir bina yapıyor, temeller yapıyor, bina şu bu bütün hesaplarıyla mükemmel bir bina yapıyor. Sonra bir deprem oluyor, yıkılıyor. Biraz kalıntıları kalıyor. Bu adamın gelip ikinci bir defa bina yapması mı daha zor yoksa birinci defada yapması mı? Şüphesiz ki birinci defada yapması çok daha zordur. Mesela bir araba üretilirken, bir şey icat edilirken ilk başta yapmak çok daha fazla uğraştırıcıdır. Ama o kaybolduktan sonra veya işte bozulduktan sonra onu bir daha canlandırmak çok daha kolaydır. İnsanoğlu da böyledir. Yani bunu nasıl geçersin ey akılsız adam? Allahu Teala sen hiçbir şey değilken Allah seni yarattı. Bir daha seni öldürdükten sonra seni diriltemeyecek mi? Evet. Ve nesiye halkah. Kale men yuhyil izame ve hiye ramim. Dedi ki işte bu kemikler çürüdükten sonra bunları kim diriltecek? Bu Yasin suresinde geçiyor. Kul yuhyihellezî enşâe evvele merre. Onu ilk defa yaratan onu bir daha diriltecektir. Ve huve bi kulli halkin alim. Çünkü bütün yaratmayı her şeyi en iyi bilen Allah'tır Celle Celaluhu. Evet bu da ikinci kısım Araplardandı. Üçüncü kısım Araplardan da vardı ki onlar Allah'a iman ediyorlardı. Ahirete de iman ediyorlardı. Allahu Teala bizleri diriltecek, hesaba çekecek, bizim işte sevabımız, günahımız, mükafatımız ve cezamız olacaktır diye iman ediyorlardı fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i reddetmişlerdi. Hayır peygamber değil. Eğer peygamber olmuş olsaydı meleklerden gelmesi gerekiyordu. Niçin insanlardan gelmiş, beşerden gelmiş, bizim gibi yiyen, içen, çarşılarda gezen insandan yok illa meleklerden olması gerekiyor. Evet gerçekten peygamberse o zaman iki tane büyük vadin olsun, altından olsun. İşte yok Mekke'nin dağlarını o zaman altına çevir. Yok işte gökyüzüne bir merdiven daya oraya işte çıkalım görelim ahiret alemini. Melekler sana işte vahyi yani indirmesi yani kitabı bir anda zembille indirmesi lazım. Bunu görmemiz lazımdı gibi böyle bahanelerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmiyorlar, iman etmiyorlar. Artık menfaatlerinden dolayı, inatlarından dolayı, şahsi çıkarlarından dolayı Resulullah Efendimiz'i ne yapıyorlardı? Reddediyorlardı. Onları da Allahu Teala bahsediyor. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ Ne oluyor ki bu peygambere يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ Yemeği yiyen ve işte çarşılarda gezen bir insandır. Böyle bir Resul olamaz. Resul dedin mi diyorlar? Böyle olmayacak. Nurani, melek gibi hiç yemeyen, içmeyen, gezmeyen böyle bir şahsiyet olması lazım. Hayali bir şey yani. Halbuki Allahu Teala beşerden göndermiş ki ta ki bizlere örnek olsun bütün hali, hareketleri, her şeyi. Evet ve bunlar putlara da taparken Allah'a aracı olsunlar diye tapıyorlardı. Risaleti inkar ediyorlardı ama putlara tapıyorlardı. Ve ma na'buduhum illa li yuqaribuna ila Allahi zulfa ve bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bu manada ne yapıyorlardı? Tapıyorlardı. Genel olarak Araplarda Allah inancı vardı, Allah'a iman ediyorlardı. Hatta ayetlerde Ankebut suresinde mesela işte diyor ve le in sa'altehum men halakas semawati vel ard işte yerleri gökleri kimler yaratmıştır diye sorsan ve sahhara şemse vel kamer bu güneşi bu ayı hizmete sunan bütün bunların sahibi bütün bunların yaratıcısı kimdir diye sorsan le yekulunna Allah muhakkak ki Allah'tır derler. Bunu itiraf ederler. Fe enna yufekun nasıl da çeviriliyorlar. Yani bunu bildikleri halde nasıl oluyor da haktan ne yapıyorlar? Yüz çeviriyorlar. Başka bir ayette ve izâ rekibû fil fulki da'allâhe muhlisîne lehu'd-dîn. Gemiye bindikleri zaman bütün putlarını bırakıp sadece Allah'a yöneliyorlardı diyor. Niye? Çünkü gemi çok tehlikeli. Eski gemiler tabii günümüzün gemileri gibi değil. Günümüzün vapurları çok oturaklı, ağır, motorlu yani kolay kolay devrilmeyen, batmayan, emniyeti bayağı iyi alınmış. Gemiler ama eskiden basitti yani bir fırtına koptuğu zaman, dalgalar yükseldiği zaman yani rahat bir şekilde boğulabiliyorlardı. O sebeple gemiye yani binmeye Araplar korkarlarmış. Gemi yolculuğu yapacakları zaman helalleşirlermiş. Yani ya yaşarım ya yaşamam bir daha görüşebiliriz görüşemeyiz diye helalleşerek yola çıkarlarmış. Çünkü tehlikeli yani. O sebeple böyle tehlikeli bir şeye bindikleri zaman diyor bütün putlarını bırakıp sadece ona dua ediyorlar. Allah'ım işte bizi koru, muhafaza eyle, selamete çıkar diye dua ederlerdi diyor. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Ne zaman karaya çıksalar emniyet oldu ne yapıyorlar? اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Bir daha şirklerine dönüyorlar. İnsanın tabiatı da budur. Musibetlere, sıkıntılara düştüğü zaman hemen Allah'a yöneliyor. Allah'ım tevbe ettim, sana rücu ettim, şifa ver, beni kurtar ya Rabbi bu musibetten hemen Allah'a yöneliyor. Allahu Teala o musibeti kaldırdı mı bakıyorsun haramlara, masiyetlere veya şirk işliyorsa şirkine hemen ne yapıyor? Dönüyor. Tıpkı Firavun'un yaptığı gibi. Tabii şurada şöyle bir nükte var. Bir şeyh, bir alim, yani o da Muhammed bin Abdülvehhab'tır. Bazıları tabii bunu ismini dahi tahammül edemiyorlar yani. Muhammed bin Abdülvehhab'ın çok güzel bir sözü var. Maalesef diyor günümüzde bazı şirk koşan kimseler diyor Bu noktada diyor o Arap müşriklerinden daha beterdir diyor. Yani her yönüyle değil bu konuda daha beterdirler. Çünkü o zamanın Arap müşrikleri diyor dara düştükleri zaman yani gemiye bindikleri zaman sadece Allah'a yönelirler ondan talep ederlerdi diyor. Allah'a aracıları koşmazlardı. Ama günümüzün şirk koşanları diyor bu şeyhlerden, kabilerden medet isteyenler zorluklarda ve genişliklerde hep kabirlere yönelip ondan medet istiyorlar. Onlardan medet istiyorlar. Yani günümüzün şirk koşanları, müşrikleri denizde işte dalga olduğu zaman ya Şeyh Abdülkadir, ya Şeyh Nakşibend Hazretleri, ya falan şeyh diye hemen o şeyhlere ne yapıyorlar? Yöneliyorlar. Halbuki o zamanın o müşrik Arapları bu konuda daha iyiydi diyor. Bu yönüyle yani. Çünkü sırf Allah'a yöneliyorlardı. Genel anlamda bu şekilde Allah inancı vardı fakat din ne olmuş? Tamamıyla İbrahim Aleyhisselam'dan kalma din tahrif olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de tabii iman bir kısmı ettiler. Büyük bir kısmı iman etmediler. Ama İslam gelmeden önceki genel anlamdaki yani durumları bundan müteşekkildi. Ve bir takım tabii dinlerine sokmuş oldukları şeyler vardı. Yani aslen İbrahim Aleyhisselam'ın dininde olmayan sonradan tahrif edilmiş şeyler vardı. Özellikle mesela melekleri kutsuyorlar ve Allah'ın kızlarıdır diye haşa bu şekilde iman ediyorlardı. Melekleri işte kadın olarak, dişi olarak inanıyorlardı ve bunlar haşa Allah'ın kızlarıdır diye hatta bazılarının da heykellerini yapıp onlara tapıyorlardı. Bunlar tabii bir kısım tarlalarından, mal mülklerinden, hayvanlarından bir kısmını putlarına adıyorlardı, bir kısmını da Allah'a adıyorlardı. Bunlar artık yani bize ait değil, adanmıştır. Fakat Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Bunlar zalim tabiatlı olunca o putlara adanmış olanlara dokunmuyorlardı ama Allah'a adanmış olan şeyden yeri geliyor ne yapıyorlardı? Kullanıyorlardı, yiyorlardı. Daha fazla payı alıp de öbür tarafa veriyorlardı. Mesela tarlayı sularken işte suyu bıraktığı zaman diyor eşit bir şekilde burayı tarlanın bu tarafını Allah'a adadım, bu Allah'a aittir. Bu tarafını da işte putlarıma adadım diyor. Onlara aittir diyor. Eşit bir şekilde sulayacağım. Gelen mahsulü bu şekilde ne yapacağım? Vereceğim. Bir kısmını Allah yolunda infak edeceğim. Bir kısmını da bu putlara vereceğim. Ama misalen su Allah'a adanmış olan tarlaya gidecek olsa, daha fazla olsa gelen hasılatın birçoğunu öbür tarafa aktarılmış. İşte putlara olan yani adanmış olan yere aktarır daha fazla infak eder. Ama su öbür tarafa gelip Allah'a adanmış olduğu yere az gelirse bir şey olmaz diyor. Allah-u Teala hakkından tenezzül ediyor. Allah cömerttir diye bu şekilde adalet yapmadan da ne yaparmış davranırmış. Ya da haşa ne diyor işte oğlanlar bize aittir. Biz oğlanları severiz. Oğlanları çok kutsallarmış, severlermiş yani. Kızlardan nefret ederler. Onlar için bir utanç kaynağı gibi bir şey. Ama ne yapıyorlar? Haşa melekleri Allah'a nispet ediyorlar. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Allah-u Teala da onları konuyor bir ayetinde. Yani erkekler size ama kızları Allah'a mı nispet ediyorsunuz? Bu ne biçim taksimattır diyor. Dir ki izen kısmetun dize bu adaletsizce yapılmış zulüm üzere kurulmuş olan bir anlayıştır bu. Kızları sevmiyorsunuz, melekleri Allah'a haşa nispet ediyorsunuz, Allah'ın kızları. Oğlanları seviyorsunuz, oğlanları da ne? Kendinize nispet ediyorsunuz. Bunun gibi böyle çok çarpık itikatları vardı Allah'a karşı. Haşa yakışmayacak şeylere giriyorlardı. Bunların işte Kabe'yi çıplak olarak tavaf etmeleri de yine tahrif ettikleri dinlerinde mevcuttu. Sebebi ise yani kimse bu üzerindeki olan elbiselerle gelip tavaf edemez, ibadet edemez. Çünkü bizler hepimiz günahkarız. Elbiselerimiz günah işlemiştir. Bizimle beraber günaha batmıştır. Bu elbiselerle biz Allah'ın huzuruna çıkamayız, ibadet edemeyiz. O sebeple Kabe'ye gelen kişi bu elbiseleri atacak, onun yerine yeni elbiseler alacak, onunla tavaf edecek, ibadet edecek. Böylece de orada ticaret yapanların ticareti canlanmış olacak. Böyle bir itikat çıkarmışlardı. Zenginler elbise alabiliyorlardı ama fakirler ne yapacaklar? Elbise alamadıkları için çıplak olarak Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Elbiselerle tavaf etmiyorlar çünkü diyorlar günahkarız, olmaz. Ne yapıyorlar? Erkekler gündüz vakti çıplak olarak tavaf ediyorlar. Tavaf ederken de alkış çalarak, ıslık çalarak, alkışlayarak bu şekilde tavaf ederlermiş. Kadınlar da karanlık olduğu zaman gece vakti kimse görmesin diye karanlık vakitte gidip tavaf ederlermiş. Böyle kötü bir adet çıkarmışlardı. Onlarda işte ölmüş olan hayvanları yemek yine meşruydu. ölmüşse bir hayvan, leş onlarda helaldir. Çünkü şuna itikad ediyorlardı. Hayatı veren Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Bir hayvan ölmüşse Allah'ın emriyle ölmüştür. Buna binaen Allah-u Teala onu boğazlamıştır. O sebeple helaldir. Ve İslam geldikten sonra İslam tabii bunu haram kılmıştı. Müslümanlarla da tartışmışlardı. Ve Müslümanlara şöyle bir delil getiriyorlardı, akli bir delil. Ya diyorlar sizler Bismillah deyip Allah'ın adını zikrederek sizler kesiyorsunuz helal oluyor değil mi? Sizin kestiğiniz bıçakla Bismillah diyerek kestiğiniz zaman helal oluyor değil mi? Müslümanlar evet diyorlar. Peki diyorlar Allah-u Teala kendi bıçağıyla kendisi kestiği zaman yani o hayvanı öldürdüğü zaman niçin yemiyorsunuz? Siz kendi kestiğinizi yiyorsunuz ama Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz. Kestiğinden kasıt yani öldürdüğü, canını aldığı hayvan. Akli böyle bir şey getirmeye çalışıyorlardı. Halbuki alakası yok yani. Bu şekilde mücadele ediyorlardı. Allah-u Teala ayet indirmişti. Eğer onlara tabi olursanız yani bu hükümde innekum izen mislehum sizler de onlar gibi olursunuz. Yani müşrik olursunuz eğer bu şekilde itikad eder. Evet doğrudur, helaldir. Yani leş olan şeyler de helaldir. Koymuş oldukları bu kanunu kabul ederseniz, meşru görürseniz siz de onlar gibi müşrik olursunuz diye Allah-u Teala uyarıyordu. Bunlarda fal çekmek, fal okları meşhurdu. Bir şey yapmadan önce yola çıkacaksa mesela bir sefere gidecekse yapayım mı yapmayayım mı, evlenecekse evleneyim mi evlenmeyeyim mi, savaşa giderken buna benzer şeyler de yapmak istediği hani bizlerde ne var? İstihare vardır. Onlarda da istihare fal okları vardı ve gidip putların yanında var olan oklardan işte üzerinde yazılı şeyler var 7 tane ok. Ne yapıyorlar? İşte onlardan bir tanesini çekiyorlar kahinler eşliğinde. Çektiği zaman ona diyor ki yapma veyahut da yap veyahut da şu tarihte yap veyahut da yapmadan önce şunu kurban et, şunu eyle diye 7 çeşit yazı var. Artık hangi yazı de gelirse ona göre amel ederlermiş. Develeri işte salma ibadeti varmış. Mesela deve 5 tane yavrularsa ve son yavrusu da erkek olursa onu başıboş bırakıyorlar. İşte kulağını kesip işaret koyup bu şekilde başıboş bırakıyorlar. 10 tane dişi yavrularsa o deveyi de şey yapıyorlardı, serbest bırakıyorlardı. İşte Allah'a adadıkları, putlara adadıkları develer olurdu. Başıboş gezer, kimse sırtlarına binmez, sütünden içmez, etlerini yemez diye. Böyle çeşit onlarda hurafeler, bid'atler vardı. İktisadi yönden Arapların durumu ise kötüydü. Çünkü pek bir gelir kaynakları yoktu, arazi yok. Mekke'de özellikle o yani sahravi yerlerde pek bir ekim yok. Sadece işte bazı mıntıkalarda var, oralarda ekim var, ekip biçiyorlar. Biraz otlatma o da basit derecededir. Daha çok kaynakları ticaret üzerineydi. Sanayi meselesinde de yani geri kalmış olan bir kavim olduğundan dolayı genelde ümmiydi. Pek bir medeniyet olmayınca, sahravi yerde yaşayınca onlarda ekonomi çok zayıftı ve genel anlamda maişetleri şeye dayanıyordu, ticaret yapmaya. O sebeple uzak yerlere giderlerdi ticaret yapmak için. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şam topraklarına kadar, Busra'ya kadar gelmiş. Ticaret yaparken geri dönmüştür. Yemen taraflarına giderlermiş. Yemen'den işte taciller çıkarlar. Şam topraklarına, Şam'dan daha ileriye ta Hindistan'a kadar giderlermiş. Ticaret yaparlarmış. Daha sonra İslam geldikten sonra özellikle uzak doğuya o İslam'ı mesela Endonezya, Malezya, Hindistan, Bangladeş, Pakistan o taraflara İslam'ı götürenler bu tacir insanlar. Özellikle Yemen tacirleri, işte Hicaz'ın tacirleri, İslam'la şereflenmiş olan o kimseler bir taraftan ticaret yaparken bir taraftan da davet etmişler. İslam'ı götürmüşler. Bazıları da sırf davet için ticaret, tacir yani kılığına girmiştir. Hani bazı bölgelere davetçi olarak giremez, öldürülür. İşte putperest kavimler öldürürler. Ama tacir sıfatıyla gidiyor. Ama hedefi ne? Allah'ın dinini ulaştırmak. Uzak diyarlara, binlerce kilometre olan diyarlara sırf Allah'ın dinini ulaştırmak için o sıfatla gitmişler. Ve o bölgelerde pek fazla savaş olmadan o şekilde o tacirlerin ahlakıyla, güzel muameleleri, İslam'ı güzel bir şekilde yaşamaları, tebliğ etmeleriyle ne olmuştur? İslam yayılmıştır. لِيْلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِمْ رِحْلَةَ الشِّتَيْ وَالصَّيْفِ Bu Kureyş suresi de bu şeyi işaret ediyor. Yani ticaretlerini işaret ediyor. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعُ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Hani yaz kış emin bir şekilde ticaret eden, ticaretlere çıkan ve onları açlıktan işte yedirip korkudan emin kılan o Allah'a ibadet etsinler suresi işte buna binaen inmiştir. Allah-u Teala onlara emniyet vermişti. Özellikle Kabe'li yani Kureyş'ten olduğu zaman rahat bir şekilde geziyordu. Kimse pek dokunmuyordu. Çünkü bunlar Kureyşler. Kabe'nin sahipleri, Allah'ın katında değerli şahsiyetler. Bunlara eziyet edersek Allah bize gazap eder. Hac onların merkezi. Böyle Allah bazı böyle imtiyazlar, nimetler vermişti. Rahat bir şekilde ticaret ediyorlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir dedesi de işte yazın Şam taraflarına, kışında Yemen taraflarına böyle iki sefer yapma ticaretini özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedelerinden bir tanesi başlatıyor. Ve onlarda artık oturan bir adet oluyor. Özellikle yaz dönemleri Şam taraflarına, kış dönemleri de Yemen taraflarına gider ticaret yapanlarmış. Tabii ticaretlerine faizi de karıştırmışlardı. Özellikle Yahudilerden girmişti onlara. Evet, sosyal yapıları ise bir takım tabii ahlaki yozlaşmaları vardı, ahlaki çöküntüler yaşıyorlardı. Özellikle bu milliyetçilik, kavimcilik, ırkçılık onlarda had safhaya ulaşmıştı. Yani bir Arap Kureyşli olduğu zaman biz Arabız. Biz işte bizim kavmimiz şu kadar şerefi vardır, üstünlüğü vardır diye acayip bir milliyetçilik yani oluşmuştur. Hatta kabileden kabileye. Bir kabile kendisini üstün gördü mü ne yapar? Öbür kabileden misal veriyorum. İşte adam öldürse karşılığında kısas olarak işte adam öldürülmez. Çünkü biz daha üstünüz. Ama onlar bizden bir adam öldürmüşse biz üç adam öldürürüz. Çünkü onlar bizden daha düşüktür. Diye böyle kabilecilik, ırkçılık, milliyetçilik had safhalara ulaşmış. Allah-u Teala İslam ile bunu ne yapmıştır? Bu takvada, imanda kim üstünse o zaman o üstündür diye Allah-u Teala bunu yok etmiştir. Özellikle belagat, fesahat, şiir konusunda yani muazzam derecelere varmışlar. Çünkü onlar ümmi bir kavimdir. Okuma yazması yok. Okuma yazması olmayınca da zekaları çok müthiş bir şekilde kuvvetli olmuştur. Ve özellikle de hani yazma, çizme olmayınca bunu işte konuşmaya dökmüşler. O sebeple şiir sanatı onlardan muazzam derecededir. Yani hemen hemen hepsi neredeyse şair olan kavimler. İşte panayırlarda yani çarşılarda hem ticaret yaparken hem de şiirler için yarışmalar düzenlerler. Oralarda herkes yapmış olduğu şiiri gelip okur ve birinci, ikinci, üçüncü gelenlere mükafatlar verilir. Özellikle kelimelerle böyle kendilerini övmek, işte başkalarını yermek noktalarında muazzam, çok aşırı güçlüdürler. Onlarda kadın tamamıyla bir eşyadır, metadır günümüzün bu laik demokrat küfür sisteminde olduğu gibi. Yani kadının nasıl bir değeri yoksa, bir araba reklamında kadın kullanıyorsa, bir sakız reklamında bile kadın kullanıyorsa, değer verilmiyorsa, mesela Avrupa aleminde kadın gençken, güzelken değeri vardır. Kullanılır çünkü menfaat vardır. Ama çirkinleşse, yaşlansa atılıyor. Onun hiçbir kıymeti kalmaz. Araplarda da o zaman böyle yani büyük kısmında kadının hiçbir değeri yok. Ona miras verilmez, insan yerine konmaz, bir değeri olmaz. Ve gerekirse işte bir oğlan babasının evlenmiş olduğu üvey annesiyle de evleniyordu. Yani babası öldükten sonra oğlu, üvey oğlu tutuyor, annesiyle evleniyordu. Üvey olan annesiyle böyle bir ahlaksızlığa da düşmüşlerdi. Ya da üvey annesini engelliyordu. Kimseyle evlenemezsin, bu şekilde ölene kadar kalacaksın. Kadınlara, kızlara miras vermezler. Onların haklarını tamamıyla kendileri alıyorlardı. Çocuklara da tabii miras vermiyorlardı. Böyle bir gaddarca tutumları vardı. Özellikle Araplar bu kızları işte ayıp, utanma vesilesi edinirler. Birbirlerine işte kızlarla hakaret ederlermiş. Kızlar sahibi o sebeple mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlan çocukları vefat edince kızlar kalınca Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hakaret etmeye başlıyorlar müşrikler. Ve işte soyu kesildi, artık ebter oldu diye haşa müşrikler dalga geçmeye başlamışlar. İleride işte bunun sebebiyle işte utanmayalım. Çünkü kabile savaşları var. Kabileler işte birbirlerine saldırdıkları zaman erkekler öldürülüyor, kadınlar alınıyor, onlara tecavüz ediyorlar. Onları kullanıyorlar. Bu da bizim için büyük bir ar olacaktır. Ve onları fahişe yapıp kullanacaklar. İşte bizim için ar olacaktır diye bundan dolayı bizi utandırmasınlar diye işte kızlarını gömerlermiş. Bir de bunların kuvvetleri, güçleri yok. Beni koruyacak, etrafımda yürüyecek bir kuvveti yok kızın değer vermediğinden dolayı bir kısmı ne yaparlar? Gömerler. Bir kısmı da oğlan çocuklarını fakirlikten dolayı da gömenler de varmış. Kız olsun, erkek olsun, ya ben bunlara nasıl bakacağım? Yediremem, içiremem rızık endişesiyle toprağa gömerlermiş. Ama tabii bazı kabileler de kadına değer verirlermiş. Yani bütün hepsi bu şekilde değil. Bazıları da kadınlara değer veriyorlar. Evlendirirken mesela görüşünü almadan evlendirmezler. Nikah konusunda işte kızlar ayıp vesilesi görüldüğünden dolayı bir kısmı ne yaparlarmış? İşte kız çocukları olduğu zaman onları diri diri toprağa gömerlermiş. Hazreti İbrahim'den kalma hem yani bizim dinimizdeki meşru olan nikah durumu da vardı. Hazreti Ayşe'nin beyan ettiğine göre 4 çeşit nikah vardı diyor onlarda. Bir tanesi İbrahim Aleyhisselam'dan kalma, bizim günümüzde bildiğimiz gibi işte erkek tarafı, kız tarafı yani damatla gelin, iki şahit akid yapılaraktan velisinden talep ediliyor. Bu şekilde nikah yapılıyor. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma. Bu şekilde nikah yapılıyordu. Başka bir çeşit nikah da işte bir kadın hayızından çıktıktan sonra, temizliğe ulaştıktan sonra kocası, hayasız olan kocası, işte falan adama git, o kabile reisidir, çok asil bir adamdır, affedersiniz işte git onunla beraber ol, ondan hamile kal ki ta ki işte bizim soyumuz, nesebimiz ondan türesin, ondan bir çocuk gelsin ki yani şerefli bir çocuk oluşsun diye işte hanımını, karısını başka bir adama gönderir. Bu şekilde zina yaptırmış. Yani nikah adı altında. Böyle bir çeşit de varmış. Başka bir çeşit varmış. O da işte 3 ile 9 arasında bu da deniyor. Yani bir kısım erkekler oluyor. Bunlar bir kadına girerler. Bu her bir erkek de tabii o kadınla beraber olurlar. Daha sonra çocuk doğduğu zaman bütün hepsini çağırır ve onlardan birisini tercih eder, der ki bu senin çocuğundur. O da bunu kabul etmek zorundadır. O çocuğunu alır, o da onun babası olur. Yani 8 kişi, 6 kişi, 5 kişi, 5 erkek bir kadının kocası olabiliyor. Çocuk da doğduğu zaman onlardan bir tanesine nisbet ediyorlardı. Başka bir çeşit vardı. O da işte fahişe olan kadınlar, kapılarına işaret koyanlar, hangi erkek girse hiçbirini men etmez. Her birisiyle fuhuş işler. En son çocuğu doğduğu zaman bu çocuktan anlayan el-kafiye deniyor. Kafi adam gelir. Adamın çocuğun ayaklarına bakar, şekline bakar, saçlarına bakar. Der ki bu falan adama aittir. Ve gerçekten de takriben %99 isabet ederlermiş. Bu sanat onlarda bayağı bir yayılıyor. Yani çocuğa baktığı zaman bu falanın çocuğudur diye oradan keşfedebiliyorlarmış. İşte o adam geliyor ve bu falan çocuğudur diye beyan ettiği zaman o adam bunu almak zorunda, artık onun babası oluyor. Evet, bu gibi yani nikahlar var. Bununla beraber tabii zinalar da vardı. Ama genel anlamda zinayı yapanlar hür olan kadınlar değil, şerefli olan kadınlar değil. İşte bu cariye olan, esir düşmüş olan, hizmetçi olan yani değer vermedikleri kadınlar işte genel anlamda fuhuş işler. Ama o hür olan kadınlarda pek fazla yaygın değildi. Tabii onlardan da fuhuş işleyen vardı. Onlarda boşanma meselesi tahrif edilmiş. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma şeyi yani o talak aynen İslam'daki gibi yani değil de bozulmuştu. Adam istediği kadar boşuyordu, kadın boşanmıyordu. 100 defa boşuyor, yine onunla beraber hayat sürüyor. Günümüzde bazı cahiller var bu talak meselesini bilmeyen. İşte yeri gelir belki anlatır, ya işte ben geçen şöyle şöyle oldu, karımı boşadım. Sen yapıyor musun böyle, kızdıkça boşuyor musun? Çok diyor yani. Bir ara birisiyle konuştum. Kaç defa boşadın dedim. Her kızdıkça boşuyormuş bu. Vallahi bilmiyorum ki, 100 defa boşadım diyor herhalde. Düşünün, 100 defadır boşamış, halen daha yaşıyor. Yani cahillik maalesef günümüzde de öyle bir yayılmış ki bazıları bunun ahkamını bilmez. Halbuki 3. boşamada artık bir daha geri dönemez başkasıyla evlenmediği müddetçe. Onlarda da böyle. İstediği kadar kadın alabiliyor. Hatta birisi, bir sahabe İslam'a giriyor, 10 tane karısı varmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, 4'ünü diyor yanında tut diyor, hangilerini beğeniyorsan 6 tanesini boşa diyor. Çünkü 10 taneyle evli kalamazsın. İslam sana 4'e kadar izin vermiştir. 6 tanesini boşuyor, 4'üyle yola devam ediyor. Onlar da yani istediği kadar evlenebiliyor. Talak meselesinde zaten kadın hiçbir yani insan yerine konmuyor. İstediği kadar boşuyor, yine yanında tutuyor. Evet, onlarda zihar denen bir şey varmış. Hani belki duymuşsunuz. Karısına kızdığı zaman diyor ki sen benim annem gibisin. yani haramsın bana, bir daha sana dokunmam şeklinde. Bunu da tabii İslam yasaklıyor. Bu işte münker olan bir sözdür, masiyet olan bir sözdür. Kim böyle zihar yaparsa onun tövbesi ya köle azat etmesi, köle bulamazsa 2 ay oruç tutması, 2 ay oruç tutamazsa 60 miskini yedirip içirmesi ve hatta giydirmesi. Ancak bu şekilde kefaret öderse hanımına dönebilir diye Allah-u Teala ona ceza koyuyor. Bu şeyi ortadan kaldırmak için. Bunlarda savaşlar, saldırmalar eften püften olan sebeplerle, yani hangi kabile güçlüyse zayıf olan kabileyi ne yapıyor? Saldırıyor, eziyor, mallarına el koyuyor, kadınlarına el koyuyor, onları cariye yapıyor, satıyor. Hatta yeri geliyor sırf küçük çocuklarını köle diye satmak için saldırılanmış. O sebeple mesela bir bölgede bir kabile görürsünüz, hayvanları var, tarlaları var, evleri var. İkinci gün gidersiniz, bakarsınız hiç kimse kalmamış o kabileden. Evler yıkılmış, araziler yerle bir olmuş, hayvanlar alıp götürülmüş, erkekleri öldürmüş, kadınları götürülmüş, küçük çocukları götürülmüş, kökleri kazınmış, yani o kabile artık yok olmuştur. Böyle zalimce güçlü olanın zayıf olanı ezdiği, yani yok ettiği böyle bir durum da yaşanmış. Onlarda okuma yazma olmadığından dolayı medeni yönden yani gelişmemişler, bedevi bir hayat genel anlamda hakim olmuş ve o sebeple cahillik çok aşırı yayılmıştır. Ümmi bir kavim olduklarından dolayı yani okuma yazma bilen parmakla sayılan insanlardır. O sebeple şey olmuştur. Yani cahillik onlarda çok aşırı yayılmıştır. Ama tabii cahillik yayıldıkça, daha doğrusu yani okuma yazma olmayınca bunlar zekalarına daha çok yönelmişler, yani itimat etmişler. Yani aklında tutması lazım. Rakam olsun, isim olsun, yazı yok. Böyle olunca da ne olmuştur? Hem basit bir hayat yaşıyor, hem de okuma yazma olmayınca artık beyne yüklenince beyinleri, zekaları muazzam olmuş. Yani ezber konusunda çok müthiş insanlar olmuşlar. Ezberde bütün ümmetleri sollamışlar yani bu noktalarda. Günümüzde dikkat ettiyseniz bu özellikle bilgisayarların çıkmasıyla yani okuma yazma hemen hemen bir okuma yazma bilmeyen yok. %10 belki %20 vardır ümmi olan ama %90'ı neredeyse okuma yazma bilir. Bununla beraber bilgisayarlar çıktı, akıllı telefonlar falan çıktı. Bu çıktıkça böyle teknolojik şeyler, dikkat ettiyseniz hafızalar tamamıyla zayıfladı. Birçok kişi belki artık kendi ev adresini neredeyse ezberleyemiyor. Kendi telefonunu bile ezberleyemiyor, hafıza çok zayıfladı. Niye? Çünkü nasıl olsa cihaz var, kayıt var, oraya yazacağım, orada olsun diye. Özellikle hesap makineleri çıktıktan sonra dikkat ettiyseniz, neredeyse yani 3 kere 9 çarpım tablosundan sorsanız çok basit. 3 kere 9 kaç eder bilmem der. Bir dakika. Amerika'da diyorlar yani o Amerika, Avrupa'nın çocukları genel anlamda bu şekilde. Çok acayip ahmak bir kavim olmuşlar. Maalesef buraya da sirayet ediyor. Çünkü teknolojik şeyler çıktıkça hafıza tamamıyla zayıflamış. En ufak bir hesap hemen aklında yapamıyor hesap makinesiyle. Bu da tabii zararlar. İşte bu Araplarda olmayınca bu okuma yazma işte beyne yönelmişler ve beyin felaket bir zehir gibi bir hafıza oluşmuş onlarda. Tabii bununla beraber hikmetli yani akıllı davranma yani fakih olma bu noktalarda bir şey anlama kavrama yani şeyleri de çok yükselmiştir. Evet. Ahlaki yönden büyük bir çöküntü içerisindeydiler. Öbür ümmetler gibi içki yaygın, kumar yaygın, faiz yaygın, zina yaygın, zulüm, işte kan dökmeler, haksız yere işte milletin mallarını işte yemek, yetimleri ezmek, buna benzer yani ahlaki yönden de çok büyük bir çöküntü içerisinde yaşıyorlardı. Tabii bütün Araplar bu şekilde miydi? Tamamıyla mı bozulmuştu? Yani tamamıyla ahlaksızlık mı hakimdi? Yok. Bir de öbür taraftan bunlar arasında kendi kimliğini muhafaza etmiş öbür milletlere nazaran en az bozulmuş olan yine kavimler onların arasındaydı. Yani genel anlamda Araplar öbür milletlerle kıyas edildiği zaman Yunanlarla mesela Hint işte o kavimleriyle Farisilerle Rumlarla öbür milletlerle kıyas edildiği zaman en az bozulmuş kavim denebilir. Ehven-i Şer babından. O sebeple İslam bu yani Allah'ın hikmeti İslam bunların üzerine inmiştir. Çünkü en az bozulmuş ve içlerinde daha yine güzel sıfatlar barındıran. Bunlardan işte bu güzel sıfatlarından da yani var olan neydi? İşte bunların zeki ve akıllı olmaları. Özellikle hani ümmi olmaları sebebiyle hafıza yüksek olunca kuvvetli bir hafıza olmuş. İslam'ı taşıdıkları zaman da Allah'ın kitabını Birçok sahabe ezberlemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini hep ezberliyorlardı sahabe. O sebeple yani bu Kur'an-ı Kerim hiç tahrif olmadan günümüze kadar ne olmuştur? Gelmiştir. Yani sahabe korumuştur. Sahabe yani aynı zamanda sahih sünneti de bizlere nakletmiştir. Ancak işte hadis uyduranlar tahribat yapmaya çalışmış ama asıl o Araplar aynen işittiği gibi aktarabiliyormuş. Hatta Abbasi halifelerinden bir halifeyi bahsediyorlar. O kadar zekiymiş ki birisi şiir okuduğu zaman işitir işitmez bütün şiiri bir anda ezberleyebiliyormuş. Onun veziri ikinci defa işittiği zaman ezberleyebiliyormuş iki kere yani önde okunduğu zaman. Hizmetçisi de kölesi de üç defa okunduğu zaman ezberleyebiliyormuş. Eskiden tabii şairler, şiir okurlar, sultanlardan ücret alırlarmış, ödül alırlarmış. Bakmış sultan bayağı bir parası gidiyor. İşte yanındaki vezirine ve kölesine demiş ki hizmetçisine, bundan sonra şair gelirse onun okuduğu şiiri diyeceğiz ki biz de biliyoruz ve okuyacağız. Bu şekilde ücret ben ödemeyeceğim, tamam mı? Anlaşıyor onlarla, tamam diyorlar. Şair geliyor diyor ki sultanım sana yeni bir şiir yaptım, hazırladım. Sakın eski şiirlerden olmasın, başkasından çalıp getirmeyesin diyor. Yok diyor, yeni yaptım diyor. Oku diyor. Bir kere okuyor sultana, ya diyor ben bu şiiri biliyorum diyor. Nasıl biliyorsun? Dur ben sana okuyayım diyor. Bu şiiri olduğu gibi ona okuyor. Tabii şair şaşırıyor. Ama biraz da tereddütte kalıyor. İnanmıyor musun diyor. Vezir Bey sen de bir oku, bir arkadaşımız görsün diyor. Vezir de ikinci defa işitince tabii bir şairden, bir sultandan, o da şiiri olduğu gibi okuyor. Şair tamamıyla şaşırıyor. Yine inanmıyorsun değil mi? Şu köleyi çağırın, hizmetçiyi gel diyor. Sen de bir oku diyor. O da okuyunca üçüncü defa şair kafayı yiyor. Tamam diyor bu. Yani demek ki bilinen bir şiirdir. Çekip çıkıyor mükafat almadan. Düşünün yani onların hafızalarını gösteriyor. Böyle olunca mesela tabii aynı zamanda dil de onlarda çok kuvvetli. Arapça çok kuvvetli ve çok yani büyümüş, zenginleşmiş olan bir dil. Misal veriyorum. Bal için diyorlar ki 80 tane ismi var Arapçada. Balın 80 ayrı ismi var. Tilkinin 200 tane ismi var. 200 tane isim koymuşlar tilkiye. Aslana 500 tane isim koymuşlar. Düşünün aslanın mesela el-Esed, Hamza, Usama, Sebu'. Mesela deve sayarken Cemel var, Naka var, Aşra var, İbil var, ondan sonra Rahile var. Bir sürü isim var. Yani devenin de takriben diyorlar devenin de 1000 tane ismi var Araplarda. Kılıcın takriben 1000 tane ismi var. Dahi olan adam hani dahi ise 4000 çeşit isim koymuşlar. Dahi adamı yani hani dahi olduğunu beyan etmek için. 4000 tane isim koymuşlar. Düşünün yani birçoğunda belki yüzlerce binlerce o isimden var kafasında. Böyle müthiş bir zeka var. O sebeple yani Kur'an-ı Kerim hani en yüksek belagat üzere inmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri çok muazzam bir belagat. Yani az sözle çok şeyi beyan etme. Bir de çok müthiş kelimeler kullanma. Tam böyle yerinde yani taşları hani tabiri doğruysa yerine yerleştirme gibi. Onlar da çok kuvvetli. O sebeple Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'i Arapça lügatından seçip bunlara indirmiş. Bunlar hep ezberlemişler. Mesela Hulafe-i Raşidin, 4 halife Kur'an-ı Kerim'in hafızlarıdırlar. Abdullah bin Mes'ud mesela, Ebu Hureyre, yani birçok sahabe hep Kur'an-ı Kerim hafızlarıydılar. Onlarda cömertlik, mesela Araplarda cömertlik çok aşırı yaygın. Hatta yeri gelir hiçbir şey yok. Bir tek devesi var. Bir misafir geldi mi hemen o misafirin önünde var olan devesini keser takdim edermiş. Bu kadar büyük yani cömertlikte yani cömert olan insanlar var. Cesarette, delikanlılıkta, böyle güzel yani ahlakta, onurda ve yani mükemmel insanlar varmış. Yani korku nedir bilmeyen, savaşlara girdiği zaman müthiş bir şekilde savaşan, korkmayan yani böyle insanlar bunlar arasında türemişler. O sebeple yani sahabeler genel anlamda böyle büyük cesaret üzereydiler. İslam'ı götürürken özellikle savaşlarda müthiş bir cesaret örneği sergilemişler. Yani bakıyorsunuz bir kişi koca bir ordunun içerisine dalabiliyor. Bir kişi diyor ki beni fırlatın düşmanın kalesine, kapıları size açayım diyor. Fırlatıyorlar işte kapıyı açıyor. Düşünün Zübeyr ibn-i Avvam, cennetle müjdelenmiş olan sahabe. Bir tarafı kuşat, bir yeri kuşatıyorlar. Bir türlü açamıyorlar. En son işte biraz yardımcı olun diyor, şu duvara tırmanayım diyor. Kimse gelmesin arkamdan diyor. Oraya şey yaparsam diyor, yolu açarsam diyor siz de gelirsiniz diyor. İşte yardımcı oluyorlar, tırmandırıyorlar, duvara çıkıyor. Oradaki askerlerle savaşıyor, bunları katlediyor. Ondan sonra haydi çıkartın öbürlerini, gelebilirsiniz diyor tek başına. Ondan sonra aşağıya dalıyor, savaşa savaşa kapın. Evet, kimseye boyun eğmeme, yani mesela Farisilere, Rumlara boyun eğmeme noktasında, hür yaşama noktasında acayip bir şey vardır. Yani kimsenin boyunduruğu altında yaşamama özellikleri var. Evet, doğru sözlü olmak, işte sözü yerine getirmek, mazluma yardımcı olmak sıfatları da bunların arasında yaygın. Yani yalan söylemek genel anlamda bunlarda çok ayıp. Sözünü yerine getirmeme bunlarda çok ayıp. Birisini korumama, özellikle misafir ve de sığınmışsa bütün her şeyini, kabilesini feda eder o misafirini korumak için. Tıpkı bu peştolarda da böyle bir özellik var. Hani mücahitleri senelerce şey yaptılar, ensarlık yaptılar. Molla Ömer Rahimahullah, düşünün bütün devletini, kabilesini, her şeyini feda etti sırf mücahitleri korumak için. Yani bu bazı kabilelerde de var yani. Evet, mazlum insanları muhafaza etmek, işte sığındırdıkları kişiyi korumak, misafiri korumak. Evet, zorlu şeylere tahammül etmek, sabır göstermek onlarda yine çok müthiş. Çünkü sahravi yerde yaşadıkları için düşünün ki sahrada yiyecek yok, içecek yok, uzun seferlere çıkıyor. O sıcakta, kavurucu sıcakta, çok yorucu bir sefer. Gerekirse yiyecek pek bulamıyor, aç bir şekilde sabrediyor, susuz dayanabiliyor. Birkaç hurma buldu mu tamam, yani sabrediyor. Biraz ağzını ıslatacak kadar su buldu mu tamamdır. O sebeple bakıyorsunuz sahabeler, yani biraz hurma oldu mu cebinde, biraz da suyu oldu mu gönderiyor aleyhissalatü vesselam sefere. Gidip savaşıyorlar 1 ay, 2 ay. Hiç yiyeceğin olmadığı yerlerde kalıyorlar, yaprak yiyorlar, ağaç yaprakları, bu şekilde geri dönüyorlar. Böyle yani güçlenme, zorluklara tahammül etme onlarda muazzam dereceye ulaşmıştır. O sahranın getirmiş olduğu, yani çöl ikliminin getirdiği zorluk sebebiyle. Tabii bu İslam'da da teşvik edilmiş. Hazreti Ömer, İhşevşenû fe innen ni'ame lâ tedûm. Kendinizi zorluklara alıştırın çünkü her zaman nimetler devam etmez. Abdullah Azzam Rahimullah da bunu tavsiye ediyor. Gerek kendinizi gerek çoluk çocuğunuzu diyor zorluklara alıştırın. Çünkü Müslüman diyor hani cihad etmesi lazım. Zorluklara katlanması lazım. Hapistir, işkencedir. İşte cihattaki o yani cihat zorlukları, bütün bunlara katlanması için alışması lazım. O yüzden refah hayatı terk etmek gerekiyor. Özellikle Peştular, yani gerçekten yani bu Taliban'ın hani bu Afgan mücahitlerinin bu kadar yani sabırlı olmaları, Rusların karşısında senelerce sabretmeleri, sonra Amerika'nın girmesi, yani 30-40 senedir hiç yılmadan savaşlara devam ediyorlar. Fakirlik, yoksulluk, imkansızlık olmasına rağmen hani boyun eğme işleri, yani büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Onlarda da böyle zor hayatlara alışkanlık göstermek, yani yoksulluk, fakirlik içerisinde sabretmek insanları çok metanet sahibi yapıyor. Bunlar önemli şeyler, Müslümanlarda olması gereken. Affedici olmak da yine onlarda yaygın olan bir şeydi. Yani galip geldikten sonra, güçlü olduktan sonra karşı tarafı affetmek, bağışlamak yine onlarda yaygın olan hasletlerdendi. İşte İslam özellikle bu gibi hasletleri taşıyan insanlarla ne olmuştur? Yücelmiştir. Yani sahabe-i kiram genelde bu temiz yapılı, hani fıtratı bozulmamış, işte fıtratı temiz kalmış özellikle bu kimselerden müteşekkildi ve İslam bunlarla yücelmiştir. Bu gibi insanlar da neydi? Araplar arasında vardı. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edelim. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.